Ayrım 14, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 138. Nicholas ertesi sabah giyinirken Royal'ın kulübesinde dolaştığını duydu. Kapısına gidip yavaşça ıslık çaldığı zaman kadın giyinmişti bile, yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Tessay onlara kahvaltı verirken, "Boris henüz uyanmadı," dedi. Nicholas tabağından başını kaldırmadan, "İşte buna çok şaştım," diye mırıldandı. O ve Ryan bir gece önce yaşadıkları olay nedeniyle birbirlerinin yanında biraz rahatsızdılar. Ancak Nicholas tüfeğiyle çantasını omzuna vurup vadide ilerlemeye başladıkları zaman ruh halleri değişti, beklentiye dönüştü. Bir saat kadar yürüdüler. Sonra Nicholas omzunun üzerinden baktı ve kaşlarını çatarak kadını uyardı. "Bizi izliyorlar." Royan'ı bileğinden tutup kum taşı kayanın arkasına çekti. Kayaya yapışarak kadına da aynı şeyi yapmasını işaret etti. Sonra kaslarını gererek atıldı ve sessizce peşlerinden gelen kirli beyaz şam malı sıska birini yakaladı. Çocuk ulur gibi bağırarak dizüstü düştü ve dehşetle bir şeyler söylemeye başladı. Nicholas onu ayağa kaldırdı. "Tamre, bizi neden izliyorsun? Arapça konuşuyor. Seni kim yolladı?" Çocuk Ryan'a baktı. "Lütfen efendi, canımı yakma, kötü bir niyetim yoktu." Ryan araya girdi. "Çocuğu bırak Nicky, yine bir kriz geçirmesine neden olacaksın." Tamre kadının arkasına geçti ve kendisini koruması için elini sıkıca yakaladı. Ryan'ın omzunun üzerinden sanki hayati tehlikedeymiş gibi İngiliz'e baktı. Nicholas onu yatıştırmaya çalıştı. "Rahatla Tamre, canını yakacak değilim. Ama tabii bana yalan söylersen o başka. O zaman seni sırtında deri kalmayıncaya kadar döveceğim. Bizi izlemeni senden kim istedi?" Çocuk ağlıyordu. "Ben yalnız geldim. Kimse yollamadı. Size postunda vaftizcinin izi olan kutsal hayvanı gördüğüm yeri göstermek istedim." Nicholas bir an ona hayretle baktı. Sonra hafifçe gülüp bu çocuk babamın dedesinin dik dikini gördüğüne gerçekten inanıyor diye düşündü. Ardından korkunç bir biçimde kaşlarını çattı. "Bana yalan söylüyorsan başına gelecekleri unutma."
"Tamre, doğru söylüyorum efendi," diyerek hıçkırdı.
Ryan çocuğu savundu. "Onu zorlama, zararsız biri o. Zavallı çocuğun yakasını bırak." "Pekala Tamre, sana bir şans tanıyacağım. Bizi o kutsal hayvanı gördüğün yere götür."
Tamre Ryan'ın elini bırakmadı. Kadının yanında dans eder gibi yürürken parmaklarını sıkıca kavramıştı. Ryan'ı çekiyordu. 100 metre kadar sonra duyduğu o dehşet geçti. Kadına bakarak mahcup mahcup gülümsedi. Çocuk bir saat kadar onları yürüttü. Dandera nehrinden uzaklaştırarak vadinin yukarısındaki yamaca çıkardı. Kireç taşı kayaların ve sık çalıların bulunduğu bir yere götürdü. Çalıların dikenli dalları birbirine iyice girmişti. Üstelik bunlar yere öyle yakın ki gelecek hiçbir açıklık yokmuş gibi gözüküyordu. Ama Tamre onları dönemeçle dar bir keçi yoluna çıkardı. Burası iki yandaki kırmızı uçlu çengel gibi dikenlerden kurtulmalarını sağlayacak kadar geniş sayılırdı yine de. Tamre sonra birdenbire durdu ve Ryan'ı da aynı şeyi yapması için çekti. Aşağıyı hemen hemen kendi ayak parmaklarının dibini işaret etti. Önemli bir adam tavrıyla "Nehir," dedi. Nicholas onlara yaklaştı ve sonra da hayretle bir ıslık çaldı. Tamre geniş bir daire çizerek onları batıya doğru getirmişti. Böylece tekrar derin uçurumdan akan Dandera nehrine yaklaşmışlardı. Şimdi uçurumun hemen kenarındaydılar. Burası 30 metre genişliğinde bile değildi. Kaya çok aşağılardaki sudan geniş bir duvar gibi yükseliyor, yukarıya yaklaşırken de daralıyordu.
"O kutsal hayvanı orada gördüm."
Tanrı uçurumun karşı tarafını işaret etti. Orada dikenli çalıların arasından küçük bir kaynak fışkırıyordu. Suyun beslediği parlak yeşil yosunlar içeriye doğru bir kavis yapan kayanın kenarından sarkıyordu. Sular onların arasından akarak uçlarından 60 metre aşağıdaki nehre damlıyordu.
Nicholas sordu. "Madem onu karşı tarafta gördün, o halde neden bizi buraya getirdin?"
Tamre'nin yüzünde sanki tekrar ağlayamaya başlayacakmış gibi bir ifade belirdi.
"Bu taraftan yürümek daha kolay. Diğer tarafta çalıların arasında yol yok. Dikenler Voizera Ryan'ın canını acıtır."
Ryan adama zorbalık etme diyerek kolunu çocuğun omzuna attı. Nicholas omuzunu silkti. "İkinizin bana karşı cephe aldığı anlaşılıyor. Eh, madem buraya kadar geldik, bari bir süre oturalım. Bakalım babamın dedesinin dik diki ortaya çıkacak mı?"
Uçurumun hemen kenarındaki bodur ağaçlardan birinin gölgesini seçti. Şapkasıyla dökülmüş olan dikenleri süpürerek onlara oturmaları için yer açtı. Dikenli ağacın gövdesine yaslanarak tüfeğini kucağına koydu. O sırada vakit öğleyi geçmişti ve sıcak boğucuydu. Nicholas matarayı Roy'una verdi ve sonra Tamri'ye bir göz atarak kadına İngilizce, ''Çocuğun taştaki Taita seramiği konusunda neler bildiğini öğrenmenin tam zamanı. Tabii bir şey biliyorsa.'' dedi. ''Sana hayran olduğu için bilmek istediğin her şeyi söyler. Onu sorguya çek.'' Roy şefkatle konuşmaya başladı. Çocukla usul usul bir süre konuştu. Arada sırada sanki bir fino yavrusuymuş gibi çocuğun başını okşuyordu. Roy'un bir gece önceki ziyafetten, yer altındaki kilisenin güzelliklerinden, duvar resimleri ve örtülerin değerinden söz etti. Sonunda da baş rahibin tacı konusunu açtı. Çocuk hemen evet evet dedi, Aziz'in taşı, Aziz Frumentius'un mavi taşı. Kadın nereden gelmiş diye sordu, bunu biliyor musun? Tamri utandı, bilmiyorum ama çok eski, belki de kurtarıcı İsa kadar yaşlı, rahipler öyle söylüyorlar. ''Onu nerede bulduklarını bilmiyor musun?'' Çocuk başını salladı. Öte yandan Roy'unu memnun etmek de istiyordu. ''Belki de gökyüzünden düştü.'' ''Belki.'' Roy Nicholas'a bir göz attı. Adam bakışlarını gökyüzüne dikti, sonra da şapkasını yüzüne doğru çekti. Tamri bu konudan söz etmekten hoşlanmaya başlıyordu. ''Belki de Aziz Frumentius ölürken taşı bir baş rahibe verdi ya da onu mezarına yatırdıkları zaman tabutunun içindeydi.'' Roy'un bütün bunlar olabilir Tamri diyerek başını salladı. Sen Aziz Frumentius'un mezarını gördün mü? Çocuk suçlu suçlu etrafına bakındı, sonra da başını eğerek sadece rahipler o kutsal yere girebilirler diye fısıldadı. Roy'un çocuğun başını şefkatle okşayarak ama sen orayı görmüşsün Tamri dedi. Çocuğun suçlu hali ilgisini çekmişti. Bunu bana açıklayabilirsin, ben bundan rahiplere söz etmem. Tamri mezarı sadece bir kez gördüm diye itiraf etti. Öbür çocuklar beni tabot taşına dokunmam için yolladılar. Yoksa beni döveceklerdi. Bütün yeni çömezlere bunu yaptırıyorlar. O anın verdiği dehşetle yine ağlamaya başladı. Yalnızdım, çok korktum. Gece yarısını geçmişti, rahipler uykuya dalmışlardı. Etraf karanlıktı. Maktas'ta Aziz'in hayaleti dolaşıyor. Bana değersiz biri olduğum anlaşılırsa Aziz'in beni bir yıldırımla öldüreceğini söylediler. Nicholas şapkasını yüzünden çekerek yavaş yavaş doğruldu. Tanrım, bu çocuk doğruyu söylüyor. O kutsal yere girmiş. Sonra Roy'una baktı. Ona soru sormaya devam et. Aziz Frumentius'un mezarını sor. Roy'un bu isteği yerine getirdi. Sen Aziz'in mezarını gördün mü? Tamri heyecanla başını salladı. Mezarın içine girdin mi? Çocuk yine başını salladı ama bu kez hayır dermiş gibi. Hayır, girişte tahta çubuklar var. Sadece baş rahip mezara girebiliyor. O da Aziz'in doğum günlerinde. Sen çubukların arasından baktın mı? Evet ama içerisi çok karanlıktı. Aziz'in tabutunu gördüm. Tabut tahtadan. Üzerinde de bir resim var. Aziz'in resmi. O bir zenci mi? Hayır, kızıl sakallı bir beyaz. Resim çok eski, solmuş. Tabutun tahtaları da çürüyüp dağılmış. Tabut yerde mi duruyor? Tamri düşünürken yüzünü buruşturdu, sonra da başını salladı. Hayır, duvardaki taştan bir rafın üzerinde. Roy'un çocuğun belleğini canlandırmaya çalıştı. Mezar konusunda hatırladığın başka bir şey var mı? Tamri başını salladı. İçerisi çok karanlıktı diye özür diledi. Çubukların arası da dardı. Önemli değil. Mezar Maktas'ın arka duvarında mı? Evet, mihrabın ve tabut taşının gerisinde. Mihrap neden yapılmış, taştan mı? Hayır, tahtadan, sedir ağacından. Orada mumlar ve büyük bir haç var. Baş rahibin taçları da, sonra asası ve kupa. Mihrap boyalı mı? Hayır, üzerine resimler oyulmuş ama onlar Aziz'in mezarındaki resimlerden farklılar. Nereleri farklı, bana bunu anlat. Bilmem ki, suratlar acayip, elbiseler değişik. Sonra atlar da var. Tamri'nin yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Onlar farklı. Roy'un çocuğun mihrabı daha iyi anlatması için çabaladı. Ama Tamri'nin aklı gitgide karışıyordu. Kadın onu zorladıkça birbirine zıt şeyler söylüyordu. Sonunda kadın taktik değiştirdi. Bana tabottan söz et. Bu arada Nicholas atıldı. Hayır, sen bana tabottan söz et.
bu Musevilerinki gibi bir şey mi? On emrin yazılı olduğu taş levhaların konulduğu sandık gibi bir şey.
Royun adama döndü. Evet, hiç olmasa Mısır kilisesinde öyle. Bu kutsal bir şey ve genellikle mücevherli bir kutuda saklanıyor. Altın işlemeli lame kumaşa sarılıyor. Arada sadece bir fark var. Musevilerinkinin üzerine on emir oyulmuş. Bizimkinde ise bulunduğu kiliseyle ilgili sözler var. Bu kilisenin yaşayan kalbi.
Nicholas konuyu iyice kavrayabilmek için kaşlarını çattı. Tabot taşı nedir?
Kadın bilmiyorum diye itiraf etti. Bizim kilisede bir tabot taşı yok.
Ona sor.
Bana tabot taşını anlat Tamre.
Taş şu yükseklikte ve bu kadar da geniş.
Tamre omzunun biraz yukarısını işaret etti. Genişliği göstermek için ellerini açtı.
Royun bir tahminde bulundu. Tabot onun üzerinde duruyor, öyle mi?
Tamre başını salladı.
Evet.
Nicholas atıldı. Neden seni tabota değil de taşa dokunman için yolladılar?
Royun başını sallayarak onu susturdu.
Bırak da ben konuşayım. Sen ona çok sert davranıyorsun.
Kadın tekrar çocuğa döndü.
Neden tabota değil de taşa dokunmanı istediler?
Tamre acizce omuzunu silkti.
Bilmiyorum, öyle yaptılar işte.
Taş neye benziyor? Üzerinde de resimler var mı?
Bilmiyorum.
Çocuk Roy'un sorusuna cevap veremediği için üzülmüştü. Kadını memnun etmeyi öyle istiyordu ki.
Bilmiyorum. Taş kumaşa sarılı.
Nicholas'la Roy'un hayretle birbirlerine baktılar. Sonra kadın Tamre'ye doğru eğildi.
Örtülü mü? Taşın üstü örtülü mü?
O örtüyü sadece baş rahibin Aziz Frumentius'un doğum gününde açtığını söylüyorlar.
Royun'la Nicholas yine bakıştılar. Sonra adam düşünceli bir tavırla gülümsedi.
O mezara ve tabot taşına bakmak isterdim. Üzeri örtülü değilken.
Kadın, rahip olman ve Aziz'in doğum gününe kadar beklemen gerekiyor dedi. Sadece rahipler. Duraklayarak İngiliz hayretle baktı.
Yani sen?
Ah hayır, böyle bir şey yapamazsın.
Adam kim, ben mi diyerek güldü. Bunu da nereden çıkardın?
Seni Maktas'ta yakalarlarsa parça parça ederler.
O halde beni yakalamalarına izin vermemem gerekir.
Oraya gireceksen ben de seninle gelirim. Bu işi nasıl başaracağız?
Ağır ol kızım. Fikir benim aklıma sadece 10 saniye önce geldi. En iyi günlerimde bile mükemmel bir hareket planını ancak 10 dakikada düşünebilirim.
İkisi de sessizce uçuruma baktılar. Sonra Roy'un üzeri örtülü taş diye fısıldadı. Taytan'ın taş levhası.
Adam bunu yüksek sesle söyleme diye yalvardı.
Sonra da insanı nazardan koruduğu söylenen işareti yaptı.
Hatta yüksek sesle düşünme bile, şeytan bizi dinliyor.
Yine sessizleştiler. İkisinin de kafası hızla çalışıyordu. Sonra Roy'un irkildi.
Nicky ne dersin?
Durakladı. Hayır, bu bir işe yaramaz.
Yine kaşlarını çatarak düşünmeye başladı.
Tamre heyecanla boğuk bir çığlık atarak sessizliği bozdu.
İşte orada, bakın, bakın.
Adamla kadın irkildiler. Roy'un çocuğa döndü. Ne var?
Tamre onu kolundan yakalayarak sarstı, heyecanla titriyordu.
İşte orada, size söyledim.
Diğer eliyle nehrin karşı kıyısını işaret ediyordu.
İşte çalıların yanında, onu göremiyor musunuz?
Neyi göremiyor muyuz, sen neden söz ediyorsun?
Vaftizci Yahya'nın hayvanından, o sırtı işaretli kutsal yaratıktan.
Kadın çocuğun işaret ettiği tarafa baktı. Karşı kıyıda çalıların yakınında kahverengimsi bir şey kımıldadı.
Bilmem ki, orası çok uzak.
Nicholas çantasını karıştırıp dürbününü çıkardı, gözüne götürdü ve sonra da gülmeye başladı.
Yaşasın, sonunda babamın dedesinin şerefini koruduk.
Dürbünü Roy'una verdi. Kadın onu ayarladı ve o zaman küçük hayvanı da gördü.
Dik dik 300 metre kadar ötedeydi ve güçlü dürbün sayesinde ayrıntılar bile görülebiliyordu.
Hayvan bir gün önce gördükleri normal diktikten yarım boy daha büyüktü. Postu kurşunu değil, tatlı bir kızılımsı kahverengiydi.
En dikkati çeken özelliği de sırtı ve omuzlarındaki çikolata rengi çizgilerdi. Düzenli aralıkları olan bu beş çizgi gerçekten de bir elin parmak izlerini andırıyordu.
Nicholas kadına, işte Mado Carperi diye fısıldadı, dedemin babası, sana inanmadığım için özür dilerim.
Dik dik yarı gölgedeydi. Havayı koklarken burnunu oynatıyordu. Başını şüpheyle kaldırmıştı, tetikteydi.
Hafif rüzgar ona doğru esiyordu. Ve bu rüzgar hayvanın burnuna insan kokusunu getirmiş onu telaşlandırmıştı. Royun Nicholas tüfeğin sürgüsünü iterken çıkan sesi duydu. Telaşla dürbünü indirerek ona baktı. ''Onu vurmayacaksın ya?'' diye sordu. ''Bu mesafeden vuramam. Uzaklık 300 metreden fazla. Hedef de küçük. Hayvanın yaklaşmasını bekleyeceğim.''
''Ama çok güzel.''
''Yani hayvan çirkin olsaydı buna itiraz etmezdin, öyle mi?'' Royun sesini çıkarmadan dürbünü tekrar gözlerine götürdü. Rüzgarın yönü değişmişti anlaşılan. Çünkü dik dik başını eğerek kaba kahverengi otları yemeye başladı. Sonra tekrar başını kaldırdı ve adeta nezaketle adım atarak açıklıkta ilerledi. Arada sırada otlamak için duruyordu.
''Geri git.'' Royun hayvanı uyarıp güvenli olacağı bir yere gitmesini sağlamaya çalışıyordu. Ama dik dik yaklaşmayı sürdürüyordu.
Nicholas yüzüstü yatarak ağacın kökünün arkasına yerleşti. Tüfeği dayamak için şapkasını katladı. Kendi kendine 200 metre diye mırıldandı. Ateş etmek için uygun bir mesafe. Daha fazla ilerlememeli. Dürbünle nişan aldı. Başını kaldırıp hayvanın belirli bir alana girmesini bekledi. Ama dik dik birdenbire durdu. Heyecanla titriyordu.
Nicholas hoşuna gitmeyen bir şey var diye söylendi. Kahretsin, rüzgar yine yön değiştirmiş olmalı.
Aynı anda küçük hayvan kaçıverdi. Açıklıkta geldiği tarafa doğru koştu ve çalıların arasında kayboldu.
Royun sevinçle ''Kaç dik dik kaç'' dedi.
Nicholas doğrulup oturdu ve öfkeyle omurdandı. Onun neden ürktüğünü anlayamadım. Sonra yüzündeki ifade değişti ve başını yana eğdi. Şimdi etrafta yabancı bir ses yankılanıyor ve her geçen saniye yükseliyordu. Kulak tırmalayıcı bir homurtuya benzeyen mekanik bir ses. ''Helikopter, ne oluyor?'' Adam sesi hemen tanımıştı. Dürbünü Royun'dan alarak bulutsuz masmavi gökyüzüne doğru çevirdi. ''Öfkeyle işte orada'' dedi. ''Bell Jet Ranger, galiba bu tarafa doğru geliyor. Dikkati çekmemize hiç gerek yok, saklanalım.'' Royun'la Tamri'yi dikenli ağacın etrafı uzanan dallarının altına soktu. Kadına hiç kımıldama diye tembih etti. Bizi görmeleri imkansız. Dürbünle yaklaşan helikoptere baktı. Herhalde Etiyopya Hava Kuvvetleri'ne ait. Şuftaları yakalamak için devriyeye çıkmış. Hem Boris hem de Albay Nogo uçurumda pek çok asi ve haydut olduğunu söyleyerek bizi uyardılar.
Birdenbire durakladı. Hayır, bir dakika. Bu askeri bir helikopter değil. Gövdesi yeşil ve kırmızı. Üzerinde de kırmızı at işareti var. Bu eski dostun Pegasus araştırmanın.
Helikopterin omurtusu yükseldi. Royun şimdi dürbün olmadan da taşıtın gövdesindeki uçan atı görebiliyordu. Helikopter onlardan 750 metre kadar ötedeydi. Nil'e doğru gidiyordu. Kadın da adam da bir kenara büzülmüş olan Tamre ile ilgilenmediler. Çocuk Royan'ın arkasına saklanmaya çalışıyordu. Duyduğu dehşet yüzünden dişleri takırdamaktaydı. Gözlerini devirmişti, artık akları gözüküyordu.
''Dostumuz Jake Helm kendisine süslü bir taşıt bulmuş anlaşılan. Pegasus'un Droid'in katledilmesi ve seni öldürme çabalarıyla ilgisi varsa bundan sonra peşimizi bırakmayacaklardır. Artık bizi istedikleri zaman inceleyecek durumdalar.''
Nicholas helikoptere hala dürbünle bakıyordu. Royun farkına varmadan adama sokuldu.
''Düşmanın havadayken kendini çok aciz hissediyorsun.''
Yeşilli kırmızılı helikopter manastıra doğru dönerek kayaların arkasında gözden kayboldu.
''Nicholas gezintiye çıkmadıysa o zaman bizim kampı arıyor demektir.'' diye tahminde bulundu. ''Herhalde büyük patron ona bizi gözden kaçırmamasını emretti.''
Royun endişeyle ''Kampı kolaylıkla bulur.'' dedi. ''Boris kulübeleri gözlerden gizlemek için hiçbir şey yapmadı. Haydi buradan gidelim.''
Ayağa kalktı. ''İyi olur.''
Nicholas kadını izleyecekken birdenbire onu elinden yakalayıp aşağıya çekti.
''Dur, tekrar bu tarafa doğru geliyorlar.''
Motorun homurtusu yeniden yükselmeye başlamıştı. İkisi de yukarıdaki yaprakların arasından helikopteri bir an gördüler.
''Şimdi nehri izliyor, hala bir şey aradıkları anlaşılıyor.''
Royun endişeyle ''Bizi mi arıyorlar?'' diye sordu.
Nicholas başını salladı. ''Olabilir, belki patron öyle emretti.''
Helikopter iyice yaklaşmıştı artık. Motorun homurtusu kulakları sağır edecek gibiydi. Aynı anda Tamre paniğe kapıldı. Dehşetle ''Şeytan bu!'' diye haykırdı. ''Beni almaya geldi. İsa beni koru, beni koru!'' Nicholas çocuğu durdurmak için elini uzattı ama geç kalmıştı. Tamre elinden kurtularak ayağa fırladı. Cehennem ateşinden duyduğu korkuyla ulur gibi sesler çıkararak patikadan çıkıp çalıların arasına daldı. Şammasının etekleri sıska bacaklarının etrafında dalgalanıyordu. Yaklaşan helikopteri görmek için omzunun üzerinden bakıyordu. Pilot onu hemen fark etti ve çocuğa doğru daldı. Helikopter Nicholas'la Roy'una doğru gelerek uçurumun kenarına yaklaştı. Ön kabindeki iki adamı görebiliyorlardı şimdi. Helikopter daha da yavaşlayıp nehrin yukarısında durdu. Roy'unla Nicholas görünmemek için çalıların arasında iyice büzülürlerken helikopter döndü. Roy'un iri kulaklıklara ve aynalı gözlüğe rağmen Jake Helm'i tanıdı. Bu Pegasus kampındaki Amerikalı. O ve zenci pilot başlarını uzatmış nehrin kıyısını araştırıyorlardı. Bizi görmediler. Ancak Nicholas daha bu sözleri söylerken Jake Helm ona baktı. Yüzündeki ifade değişmedi ama pilotun omzuna vurarak aşağıyı, adamla kadını işaret etti. Pilot helikopteri alçalttı. Şimdi uçurumun üzerinde Nicholas'la Ryan'ın hizasındaydı. Aralarında ancak 30 metre vardı. Nicholas saklanmaya kalkışmadan dikenli ağacın gövdesine yaslandı. Hasır şapkasını bir kaşının üzerine doğru eğerek Jake Helm'e el salladı. Ustabaşı buna karşılık vermedi. Nicholas'ı kinle süzdü. Sonra da bir kibrit çakıp dişlerinin arasındaki yarım sigarı yaktı. Sigarın dumanını Nicholas'a doğru üfledi. Ardından ağzını çarpıtarak pilota bir şeyler söyledi. Helikopter hemen yükselerek kuzeye doğru döndü. Doğruca uçurumun yukarısına, Boris'in kampına doğru uçtu. Görev tamamlandı. Aradığını buldu. Roy'un doğrulup oturdu. Yani bizi. Nicholas başını salladı. Herhalde kampı da gördü. Artık bizi nerede bulacağını biliyor. Roy'un titredi ve kollarını bir an vücuduna doladı. O adam tüylerimi diken diken ediyor. Tıpkı bir kurbağaya benziyor. Nicholas kadına takıldı. Yapma canım, kurbağalardan ne istiyorsun? Doğruldu. Bugün bir daha babamın dedesinin dik dikini göreceğimizi sanmıyorum. Helikopter onu epeyce korkuttu. Yarın tekrar gelip şansımı deneyeceğim. Gidip Tamre'yi bulalım. Zavallı çocuk. Herhalde bir sara krizi daha geçirdi. Kadın bu konuda yanılıyordu. Çocuğu patikanın bir yerinde buldular. Hala titreyip ağlıyordu. Ama kriz geçirmemişti. Roy'un onunla konuşmaya başlayınca hemen sakinleşti. İkisinin peşinden kampa doğru yürüdü. Koruya yaklaşınca manastıra doğru gitti. O akşam Nicholas hava daha kararmadan Roy'unu tekrar manastıra götürdü. Kayaya oyulmuş katedralin kapısından eğilerek girerlerken adam, buna hırsızlar arasında etrafı kolaçan etmek deniyor sanırım diye mırıldandı. Daha sonra dış salondaki kalabalığa karıştılar. Dipteki kapıdan ikinci salona bakarlarken Roy'un yavaşça, Tamre'nin söylediklerinden çömezlerin nöbetteki rahipler uyuyuncaya kadar bekledikleri anlaşılıyor dedi. Nicholas hatırlattı, biz içeride neler olup bittiğini bilemeyiz. Onlar etraflarına bakınırlarken rahipler kapıdan girip çıkıyorlardı. Nicholas belirli bir uygulama olmadığı anlaşılıyor dedi. Parola yok, özel bir törende. Ama kapıdaki nöbetçileri adlarıyla çağırıyorlar. Bu küçük bir topluluk, herhalde birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Nicholas başını salladı. Bir keşiş gibi giyinip kaygısızca içeri girmem imkansız. Acaba kutsal yerlere giren yabancılara ne yapıyorlar? Roy'un, herhalde onları terastan Nil'de kaynaşan timsahlara atıyorlar diye fikrini açıkladı. Zaten içeriye bensiz giremezsin. Adam tartışmanın sırası olmadığını düşündü. Bunun yerine Kuidist'in kapısından içeriği mümkün olduğu kadar görmeye çalıştı. Orta salon dıştakinden daha küçüktü. Nicholas'ın görebildiği duvarlarda resimler vardı. Tam karşıda da bir kapı daha. Tamre'nin sözlerinden anlaşıldığına göre oradan Maktas'a giriliyordu. Koyu renk kalın tahtalardan yapılmış olan kapının aralarında açıklıklar vardı. Elde dövülmüş demir köşebentlerle de sağlamlaştırılmıştı. Kapının iki yanında kaya, tavandan yere kadar işlemeli duvar halıları sarkıyordu. Bunlarda Aziz Prumentius'un yaşamıyla ilgili sahneler vardı. Aziz birinde yere diz çökmüş olan cemaati kutsuyordu. Diğerinde ise bir imparatoru vaftiz ediyordu. Kralın Jali Hora'nınki gibi yüksek bir tacı vardı. Aziz'in başının etrafındaysa bir hale. Frumentius'un yüzü beyazdı, imparatorunki ise siyah. Nicholas kendi kendine gülümseyerek, siyasi açıdan doğru mu bu diye sordu.
Roy, neden gülüyorsun diye sordu, içeri girmenin bir yolunu mu buldun?
Hayır, ben akşam yemeğini düşünüyordum, haydi gidelim. Akşam yemeğinde Boris'in geceki sarhoşluğunun kötü bir etkisi olmadığını gördüler. Adam gündüz çiftesiyle ava çıkıp yeşil güvercinler vurmuştu. Tessay onları zeytinyağında bekleterek yumuşatmış, sonra da kömür ateşinde kızartmıştı.
''Söyle İngiliz, bugünkü av nasıl gitti? O korkunç çizgili dik dik sana saldırdı mı yoksa?''
Boris gürültülü kahkahalar attı. Nicholas uysalca, ''İş sürücülerin başarılı oldular mı?'' diye sordu.
''Da, kudu, buşbak ve yaban öküzü buldular. Hatta dik diklere bile rastladılar ama çizgili olanlarına değil.'' Çok üzgünüm, çizgili hayvan yok.
Roy'un söze karışmak için öne eğilip ağzını açtı. Ama Nicholas onu hayır der gibi başını sallayarak uyardı. Kadın ağzını kapayıp tabağına eğildi ve güvercinden bir parça et kesti. Nicholas ona Arapça, yarın yanımıza birilerini almamıza gerek yok dedi. Olayı öğrenirse bizimle gelmek için ısrar eder.
Annen seni terbiye etmedi mi İngiliz? Başkalarının bilmediği bir dilde konuşmak kabalıktır. Haydi bir vodka iç.
Nicholas, benim payımı da sen iç diye cevap verdi. Ben yenilgiyi hemen kabul ederim. Tessay yemek boyunca kendisini konuşturmaya çalışan Roy'una alçak sesle kısa cevaplar verdi. Yenilgiyi kabul etmiş gibi üzgün bir hali vardı. Boris'in en küstah tavırlarla gürültü ettiği anlarda bile başını kaldırıp ona bakmadı. Yemek sona erdiğinde Nicholas'la Roy'un kadını ateşin önünde Boris'in yanında bıraktılar. Rus önündeki masaya yeni açılmış bir şişe vodka koymuştu. Adamla kadın kendi kulübelerine giderlerken İngiliz, Boris'in durmadan içki yuvarladığına bakılırsa diye mırıldandı, gece yarısı yine bir kurtarma operasyonu düzenlemem gerekecek.
Tessay bütün gün kampta Boris'leydi. Yine kavga etmişler. Tessay bana Addis Ababa'ya döner dönmez adamı terk edeceğini söyledi. Artık bu duruma dayanamayacakmış.
Beni şaşırtan Tessay'ın Boris gibi bir hayvanla evlenmiş olması. Güzel bir kadın, istediğiyle evlenebilirmiş.
Bazı kadınlar hayvanları çekici bulur. Roy'un omzunu silkti. Galiba tehlikenin uyandırdığı heyecandan hoşlanıyorlar. Her neyse, Tessay yarın bizimle gelip gelemeyeceğini sordu. Boris'le kampta bir gün daha yalnız kalmaya dayanamayacakmış. Bence artık adamdan iyice korkmaya başladı. Boris'in şimdiye kadar hiç böyle içmediğini söylüyor.
Nicholas bezginlikle ona bizimle gelebileceğini söyle dedi. Ne kadar kalabalık olursa o kadar eğleniriz. Belki gitgide kalabalıklaşarak dik diki korkudan öldürmeyi de başarırız. Böylece kurşundan da tasarruf etmiş oluruz.
14. ayrımın sonu. Sayfa 150.